Ayrım 6.
Marcuse, küçük burjuva anarşistliğinin yakıştırılması aslında işte bu eleştiriciliğinden geliyor. Rahin ta Amerikalardan delidir diye içeriye atılması, tutuklu ölmesi de. Çünkü iktidar ve baskı yalnız sınıfsal çözümlemelerle değil, egemen ideoloji düzeyine yükseltilmiş bilimsel ve teknik mantığın çerçevesi içinde de eleştirilmeli diyenler bunlardır. Aklın araçlaştırılmasına karşı çıkanlar bunlardır. Susturmanın denenmiş çaresi ne? Ya deli diyeceksin ya anarşist. Tabii tutuklayıp içeri atamıyorsan. Göründüğü kadarıyla kapitalisti de öyle yapıyor, komünisti de. Ama siz çağımızı anlamak, ona göre değerlendirmek istiyorsanız yine de okuyun bu adamları. Kişisel bileşiminizi kendiniz yapmanız koşuluyla elbet. Rihta ile tanışalım. Oturmuş konuşuyoruz. Arkadaşım birisi diyor ki, kafamı kurcalayan şu, endüstrileşme ne kadar gelişirse gelişsin, işçi sınıfının oranı belirli bir yüzdede kalıyor. Diyelim ki %33 falan. Bir o kadar büyüyen hizmet kesimi. Hal böyle olunca işçi sınıfının iktidar olabilmesi olasılığı sayısal olarak azalmıyor mu? O zaman bildiğim kadarıyla Radovan Richta'dan söz ediyorum. Onun işçi iktidarları üzerindeki savlarından, sosyalist toplumların endüstrileşme yöntemleriyle işçilere verdiği niteliklerden falan. Ne dersiniz, o konuya dönelim mi? Hani bir ara ucundan çıtlatmıştım. Endüstrileşmenin insanlığın başına basbayağı bela olduğunu, bu yüzden toplumculuğun ya da ilk uygulamalarından başlayarak insanlığa bazı yanlış görüntüler verdiğini söyleyip. Elbet sizi Radovan Richta ile tanıştırmam gerekecek. Ama bunu sonraya bırakalım da önce şu tersliği saptayalım. Sosyalist kuramın gittikçe endüstrileşen burjuva toplumlarından en çok eleştirdiği noktalar nelerdir? Şöyle bir hatırlamaya çalışın hele. Endüstri kapitalizminin insanı gelişmekten, yeteneklerini geliştirmekten alıkoyan yanlarını. Şunlar değil midir? Bir kere aşırı iş bölümü. İş bölümü dediğim işçinin yaptığı işi bütünüyle kavramaktan çıkıp ancak bir vidasını sıkıştırır duruma düşmesi. El emekçisi diyelim ki bütün papucu yaparmış. Şimdi fabrikadaki ayakkabı işçisi yalnız bağcık deliklerini açıyor. İkincisi, yönetimle uygulamanın kesinlikle ayrılması. Her ikisini ayrı ayrı insanların yapması. Böylelikle de birisi vazgeçilmez şekilde elle, öteki kafayla çalışan iki tür insanın belirmesi. Üçüncüsü, bir önceki ayrılıktan giderek toplumsal katmanların ayrıcalıklı sınıflara dönüşmesi. Dördüncüsü, yığınların tüketim artışının bir yerde iş gücü üretimi düzeyinde tutulması. Beşincisi, endüstriyel üretimi sağlayacağız diye doğanın kirletilmesi ve çevrenin doğal koşullarının duman edilmesi. 1900 yıllarından başlayarak geliştirilen sosyalizm uygulamalarında herkesin de bildiği gibi ön plana endüstrileşme alınmıştır. Bu endüstrileşme sıkı ve merkeziyetçi bir planlama, inanılmaz bir disiplinle uygulama sonucunda gerçekleştirilmiştir de. Sovyetler Birliği başta olmak üzere sosyalist eğilimli ülkelerin endüstri alanında basbayağı ileri atılımlar yaptıkları görülmüştür. Fakat bütün bu iş fakat da işte. Çünkü sosyalistim diyen toplumlarda görülen endüstrileşme, kapitalist toplumlarda görülen endüstrileşmenin yukarıdan beri saydığım bütün sakıncalarını aynen getirmiş ya da korumuştur. 50 şu kadar yıl süren onca uygulamadan sonra bugün bilinen odur ki kendilerine sosyalist diyen endüstrileşmiş ülkelerde de işin görülmesi tıpkı kapitalist endüstri ülkelerinde olduğu gibi işçiyi ahmaklaştıran küçük üniteler halinde yürütülmekte, yöneticilerle uygulayıcılar birbirinden tamamıyla ayrı kategoriden insanları oluşturmakta, bu insanlar arasında basbayağı sınıfsal farklar ve ayrıcalıklar bulunmakta, tüketim artışının iş gücü düzeyinde tutulmasına dikkat edilmekte, çevre kirlenmesi sorunları aynen görülmektedir. Bu müthiş saptamayı yapan adamdır işte Radovan Richta. Çekoslovak'tır, bilim adamıdır, sosyalist Çekoslovakya'da yaşamıştır ya da yaşamaktadır. O da sosyalist, sosyalistliğine kimsenin de bir itirazı olmamıştır. Richta saptamasını besbelli şöyle bir gözleme oturtuyor. Sosyalizm uygulamasının ilkin endüstrileşmiş değil de geri kalmış ülkelerde gerçekleştirmiş olması, herkesin de bildiği gibi Marx aksini bekliyordu bunun. Bu ülkeleri acele sanayileşme süreçlerine itmiş, Rusya dahil olmak üzere hemen hepsi bu süreçleri endüstri alanında ilerlemiş kapitalist ülkelerden almıştır. Şu halde onun deyimiyle endüstri kapitalizminin temelini oluşturan şey aşılmadıkça bu üretim ana çizgileri sosyalist toplumlarda da aynı kalacaktır. Bana öyle geliyor ki son 50 yıl boyunca yaşanmış birçok yanılgının çözümü bu saptamada yatmaktadır. Çünkü bu düşünceden kalkarak sosyalizm uyguladığını zanneden bazı toplumların gerçekte neden dolayı aşırı hiyerarşiye düşmüş merkeziyetçi bürokrasi diktaları haline dönüştüklerini açıklayabilmek olasıdır. Zira ileri kapitalist endüstri ülkesiyle ileri sosyalist endüstri ülkesinde endüstrinin yapısal niteliği, bu yapısal niteliğin meydana getirdiği üretim biçimi bakımından pek de öyle ahım şahım bir fark yoktur. Neden mi? Geri kalmış sosyalist toplumların endüstrileşmesi, bu toplumlara burjuvazinin kendi toplumunda endüstriye kattığı bir üretim düzenini aynen aktarmaktadır da ondan. Oysa bu düzen son yıllarda merkeziyetçi bürokrasi diktalarında eleştirilen bütün tersliklerin anası. Hatta işçi sınıfının sosyalist toplumlarda iktidarı dolaysız olarak neden ele geçiremediğinin de. Yeni işçi sınıfı. Radovan Rihta ile tanışmıştık sanırım. Bu adam aslında bütün Dubček hareketinin, Prag ilkbaharının temelinde yatan adam. Araştırmaları akla ziyan şeyler. Sorunu koyarken bir kere bilim ve teknolojinin üretim düzenine getirdiği yeniliklerden yola çıkmış. Bu yenilikler derseniz az buz şeyler değil hani. Önce klasik endüstride, endüstriyel üretimde bilim dolaylı üretici güç, üretim sürecinde dolaysız bir işlevi yok. Oysa kimyadaki değişmeler ham madde kavramını da kendisini de değiştirmiş. Öyle ya, eskiden doğal ham maddelerin belirli ve değişmez yelpazesi içerisinde çalışırken, şimdi insanoğlu kimyasal ve yeni ham maddelerin çok daha zengin yelpazesi içinde çalışmaktadır. Elektronik, otomasyonu yaygınlaştırıyor. Otomasyonsa, işçi sınıfının niteliğini değiştiriyor. Bilimin dolaylı üretici güç olduğu aşamada, işçi aşırı iş bölümüne, yönetici, uygulayıcı ayrımına tutulan bir emekçi miydi? Al bakalım bu sefer bilimin dolaysız üretime katılması yüzünden ya da onun sayesinde işi bütünüyle görebilen, yöneticiyle arasında pek de o kadar fark olmayan uzmanlaşmış bir entelektüel emekçi düzeyine yükseliyor. Diyeceksiniz ki bundan ne çıkar? İlahi ne çıkmaz ki? Klasik endüstri toplumunda endüstri üretiminin aşırı kademeleştirilmiş, el işçisiyle yöneticisi ayrılmış bir emek düzeni içinde bulunması, İşçileri belirli bir bürokrasi çarkının dişlileri haline sokmakta, iktidar onların eline geçmiş sayılsa bile gerçekte parti kanalıyla merkeziyetçi bir bürokrasinin ellerinde toplanmaktadır. İşçilerin tıpkı kapitalist endüstriyel üretim düzeninde olduğu gibi suratının iki yanındaki at gözlükleriyle daraltılmış bir üretim çerçevesi içerisinde tutulması, onun siyasal düzeyde geniş görmesini, geniş operasyonlara gitmesini önlemektedir. Bu da siyasal iktidara el koymuş olan bürokratların işine el verir. Hem de çok. Ne var ki bilim işe dolaysız üretici güç olarak karışınca işçinin bilinç düzeyi derhal yükselmekte, yükselince de onun sınıfsal davranışında olumlu katkısı olmaktadır. Olunca ne olur? İşçi sınıfının toplumsal tavrı başkalaşır. O zaman da iki gün önce sözünü ettiğimiz yeni işçi sınıfı ufukta belirir. Buysa kendine toplumcu diyen, gerçekte bürokrat ve merkeziyetçi olan diktalarda yeni işçi sınıfının üretimi nihayet dolaysız olarak denetimi altında tutabilmesi sayesinde iktidarı da dolaysız olarak denetlemek isteklerinde bulunmasına yol açabilir. Acaba Richta'nın otomasyon ve elektronik üzerinden gelecek sosyalist toplumlardaki diyalektik çatışmayı nasıl meydana koyduğunu özetleyebildim mi? Çekoslovakya'da Rusları çileden çıkaran ne otaşikti ne de sevimli bir bürokrat olan Dubček, Ciles Martine'ye göre 5 komünizm doğrudan doğruya Radovan Richta ile Rus toplumunun iç çelişkisini bu derecede açık seçik ortaya döküveren buluşlarıydı. Buradan tuttunuz mu, her şey çorap söküğü gibi yürüyüp gidiyor. Otoriter bir iktidarı ellerinde tutan bürokratlara karşı, aydınların, teknokratların ve işçi sınıfının özgürlükçü bir toplum düzeni isteğinde birleştikleri görülüyordu. Buysa Rusların 50 yıldır dünya sosyalizmine kabul ettirmeye uğraştıkları bürokrat sosyalizmin modelinin sonu demekti. Elbette katlanamazlardı buna, katlanamadılar. Dubček'in sonu malum. Otaşik sanırım sürgündedir. İşin garip yanı şu ki Radovan Richta Çekoslovakya'da kaldı, fikirlerini değiştirmiş göründü ya da susmayı, bir süre hiç sesini çıkarmamayı yeğledi. Yalnız saptamaları o derece önemli. O derece çağımızın gerçeklerine uygundur ki dünyanın dört bir yanından her gün güncelliklerini koruduklarını belirten nice haberler geliyor. Hele yapısal özellikleriyle olduğu kadar siyasal özellikleriyle de gittikçe birbirini andıran, gittikçe birbiriyle sarmaş dolaş olan bürokrat ve kapitalist toplumlar arası koşutluklar, Richta'nın haklılığını her dakika bir kere daha gözler önüne seriyor. Yok mu bir hayır sahibi şu Richta'yı Türk toplumcularına gereği gibi tanıtacak? Dört yolun ağzında gibi adı Türkçeleştirilebilecek olan önemli kitabının İngilizcesi de var, Fransızcası da. Hatta bu adamdan ilk söz ettiğim sırada bazı gençler bulmuş gelmişler. Altını çize çize okuduklarını bana göstermişlerdi. Toplumcu yayın evleri koşullar değiştiği için çoğu güncelliğini yitirmiş bir sürü eski metni bulup bulup çevirtiyor, basıp yayıyorlar. Bu derece önemli ve güncel olanlarından ya haberleri yok ya da bilinmez neden elleri varmıyor. Öz yönetim dendi mi? Hadi size güleceğiniz bir şey söyleyeyim. Bizim kuşağın toplumcuları 1920'ler sanırdı ki sosyalizm uygulaması dediğin aslında kamulaştırmadır. Özel mülkiyeti kamu mülkiyetine dönüştürdün mü tamam iş çözümlenmiş demektir. Bunun iki büyük sakınca getirdiğini anlayabilmemiz için yıllar geçti. Birisi yasal olarak kamulaştırmanın mülkiyeti kesinlikle kaldırmadığıydı bunların. İkincisi ise bürokrasi. Sosyalizm uyguluyoruz diye bu yola dökülenlerin çetrefil bir bürokrasi şebekesi kurup işçi sınıfını bu kez onun buyruğunda çalıştırdığı, ücretlilik devam ettiğine göre ise artı değerin üretim araçlarına fiilen sahip olan bürokrasiye gittiği, Batı ülkelerinde bugün toplumculuğa Bismillah diyenlerin bile bildiği ilkel bir gerçek. Oysa toplumculuğun amacı nedir? Üretim araçlarının üreticilerin denetiminde olması değil mi? Günün birinde bu temel ilke hatırlanarak öz yönetim uygulamasına geçilmiştir. Zaten üzerinde biraz oyalanmak isteyişim de bundan. 1949'da Yugoslav sosyalizminin beyin takımından Kardelyi şöyle bir laf ediyor. Ne kadar mükemmel olursa olsun, ne kadar dahiyane yönetilirse yönetilsin, hiçbir bürokratik aygıt sosyalizmi kuramaz. 27 Haziran 1950'de ise Josip Broz Tito aynı konuda şunları belirtmiştir. Üretim araçlarını devletin yüklenmesi işçi hareketinin fabrikalar işçilere sloganının gerçekleşmesi anlamına gelmez. Oysa propaganda için söylenmiş soyut bir laf değildir bu. Derin olduğu kadar köklü bir anlamı vardır. Hem toplumsal mülkiyete ilişkin olarak hem emekçilerin haklarına ve görevlerine ilişkin olarak. Şu halde toplumculuğu gerçekleştirmek istiyorsak lafta kalmamalı, gerçekleşmelidir. Yugoslavlar kendi ülkelerinde geliştirdikleri öz yönetim biçimini iki önemli ilke üzerine kuruyorlar. Başka ülkelerde de öz yönetim biçimleri var. Bu ülkelerden birisi şu. Sosyalizm bireysel mutluluğu daha üstün amaçlar için feda edemez. Zira bireysel mutluluk sosyalizmin birinciye gelen amacıdır. İkincisi ise şu. Gerçekleştirilmiş, yaratılmış olan şeylerden hiçbirisi bizim için terk edilmeyecek, yerine daha ilerisi, daha özgürü, daha insancılı getirilmeyecek kadar kutsal olmamalıdır. Bilmem ülkemizde hemen hemen kuramı da kılgısı da hiç bilinmeyen bu üretim biçimi konusunda bazı aydınlatıcı ön bilgiler aktarabiliyor muyum? Yalnız şurası bir gerçek ki, bugün Yugoslavya yalnız fabrikalarda değil, kamu hizmetlerinin çoğunda da öz yönetimi uygulama haline getirmiş bir ülke. Daha da ilginci, bunu 1963 anayasasına geçirmiş olmaları. Böylelikle insanın uygarlık hakları arasına yepyeni birisi daha ekleniyor ki, bu da öz yönetim hakkıdır. Her vatandaşın üretim ve kamu hizmetlerini yöneltmek anayasal hakkı oluyor. Üstelik yasalar bu hakkın engellenmesini cezalandırıyorlar. Öz yönetimin ayrıca Cezayir'de uygulandığı Fransız Sosyalist Partisi tarafından da programa alındığını biliyoruz. Özellikle Fransız sosyalistlerinin öz yönetimi özgürlükçü bir sosyalizm uygulamasının en önemli ilkelerinden saydıklarını okuyup durmaktayız. İyi ama nedir bunun özelliği? Bir kere üretimle işçi sınıfı arasındaki bürokrasi ekranını kaldırıyor. Merkeziyetçi planlamadan demokratik planlamaya geçiyor. Yönetimde sürekli denetim sistemini getirerek yöneticilerin yönetenlerle farkını en aza indirmeye uğraşıyor. Üretim üniteleri düzeyinde fabrika ve işletmelerde çalışanlar hem üretimi planlayacak hem de planı uygulayacak yöneticileri kendi aralarından seçiyorlar. Ayrıca onların uygulamalarını da planlarını da denetleme hakkını elde tutuyorlar. Böylelikle üretim üreticilerin direkt denetimi altında gerçekleştirilmiş, bürokrasinin baskısı önemli ölçüde azalmış oluyor. Merkeziyetçilik hafiflediği için de iş yerinde demokrasi yürürlüğe girebiliyor. Hemen söylemeliyim ki kusursuz yürümüyor bu işler. İş yeri seçimlerinde teknik elemanların üstünlük sağladığı, yöneticilerin ağır bastıkları sık rastlanan yakınmalar arasında. Ayrıca iş yeri çalışanların ortaklaşa mülkiyeti haline girdiğine göre geride bir yerlerde mülkiyet hakkına benzer bir hak işliyor yine. Nihayet her üretim ünitesi kendi çıkarlarını kollama eğilimi gösteriyor. Hele sosyalist pazar denilen piyasada oluşursa kar düşüncesinin filizlendiği görülüyor. Birkaç sayfa içerisinde haklanacak bir konu değil elbet bu. Bütün dünyada sözü edilirken bizde sessiz sedasız geçmesin diye ucundan köşesinden bir şeyler anlatmak istedim. Hepsi o kadar. Altını çizmeyi düşündüğüm nokta toplumculuk alanında saplantılara yer olmadığı, genel ve temel ilkelerin uygulanması için hemen her toplumun kendi koşullarına göre yeni öneriler getirebileceği. Öz yönetim bu yeni önerilerden birisidir. Görünüşe göre de sonuncusu olmayacaktır. Meraklısı için notlar. Şaşkın çok, bir şiirimde Troçki'nin adını geçirdim diye kimilerinin beni Troçkist sandığını duyuyorum. Şimdi öz yönetimi anlatmaya niyetlendim diye besbelli Titocu sananlar da çıkacaktır. Bu bizim hastalığımız, sanırım kökeni de eskilerde. Tarikatlar tarihine kadar uzanıyor. Ne Troçkistim ne Titocu. Bağnaz değilim sadece. Bağnaz olmadığım için de toplumculuğun bütün her yanında kim ne söylemişse öğrenmeye, öğrendiklerimi de aktarmaya çabalıyorum. Her toplumcunun da böyle yapması, yöntemini böyle kullanması gerektiği kanısındayım. Öz yönetim konusunu merak edenler, Jill Martinet'in Beş Komünizm adlı eserinde diyalektik bir eleştirisini bulacaklardır. Ayrıca Fransızca olarak çıkmış Miloško Drulović'in La Gente à l'épreuve adlı kitabı da hayli bilgi vermektedir. Öz yönetimin önemi nerede? Arkadaş diyor ki, öz yönetime, otojestiyon, belirgin bir önem verişim var. Oysa yıllardır bizim kulağımız bu üretim biçiminin revizyonist bir sapma olduğuyla doldurulmuş. Öz yönetim Yugoslavya'da uygulamaya konulmadı mı? Yugoslavların deneyini beğenmeyenler öz yönetimi de beğenmiyorlar. Oysa bakıyoruz batılı sosyalist ve komünist partilerde öz yönetim gittikçe daha çok yandaş bulmaktadır. Bu sorun üzerine eğilmenin, daha genişçe tartışmanın zamanı gelmemiş midir? Arkadaş haklı. Zamanı gelmiştir de geçmektedir. Bizim sosyalist çıraklığımızda aklımızın en ermediği, en anlayamadığımız iki konudan birisi diyalektikti. Ötekisi üretim biçimi ve ilişkileri. Doğru dürüst Türkçe eser olmadığı için okuyup anlayamazdık bir kere ya. Bilir sandıklarımız da pek kıvıramazlardı anlatmayı. Kendi hesabıma ben böyle kuramsal sorunları ancak kendimi Paris'e atıp da orada az buçuk dil öğrendikten sonra kavramaya başlamışımdır. Ne de Paris'ti ya. O sıralar sosyalistlikle Moskova Kilisesi Ali Kıran Başkesen. Marksizmi de, sosyalizmin genel kurallarını da kendi işlerine geldiği gibi yorumluyor, herkesi de öyle yorumlamaya zorluyorlar. Söz gelişi üretim ilişkilerinin niteliğini belirleyen üretim araçlarının mülkiyetidir deniyor. Bu araçları kişilerin mülkü olmaktan çıkarıp da kamulaştırdın mı işçi sınıfının mülkü olur. Olunca da sosyalist üretim biçimine atlamış olursunuz. Herkes de inanıyor. Kimsenin aklına hukuki sahiplikle fiili sahiplik arasındaki farkın altını çizmek gelmiyor. Hoş gelse de kimde var onu itiraz diye ortaya sürecek yürek. Kamulaştırmanın üretim araçlarını işçi sınıfına mal etme yolunda bir adım olduğu fakat tam bir değişiklik sağlamadığı yenilerde ortaya atılmıştır, tartışılmaktadır. O zaman ne demek oluyor bu? Şu. Bir toplumda sosyalist olduğunu iddia eden iktidar eğer kamulaştırmalarla üretim araçlarını özel kişilerin elinden alır, kamuya mal ederse gerçekte işçi sınıfının denetimine vermiş olmaz. Bu bir, üretim araçlarını fiilen elinde tutanların denetimine vermiş olur, parti bürokrasi ve teknokrasi. Bu iki. O halde sosyalist olduğunu iddia eden bu iktidar gerçek anlamda üretim ilişkilerini de üretim biçimini de değiştirmiş sayılamaz. Zira eski özel mülk sahibinin yerine bu kere soyut fakat eskisinden daha az gerçek olmayan bir mülk sahibi geçirilmiş, daha da önemlisi üretim örgütlenmesi aynı hiyerarşi içerisinde sürdürülmüştür. Bu son nokta bence en önemlisi. Kapitalist düzen bildiğiniz gibi üretimi mal sahibinin denetimi altında tutabilmek için yukarıdan aşağıya ve disiplinli olarak örgütlemiştir. Kapitalist iş yerinde üretim ilişkileri tabanı geniş işçiler, tavanı dar işveren takımı bir piramit biçiminde görünür. Ayrıca işçinin üretimin bütünlüğü üzerinde bir görüş ve yargılama olanağı olmasın diye iş üretimi parsellenmiş, her işçiden ufak bir bölümün gerçekleştirilmesi istenmiştir ki bu da işçileri bileşimler yapmaktan alıkoyup dar ufuklu birer üretim çarkı haline dönüştürür. Sosyalist düzenin iddiası bu durumu değiştirmektedir. Zira sosyalizm birinci planda üretimin üreticilerin eline ve denetimine geçmesini öngörür. Başka bir deyişle sosyalizme, sosyalist üretim biçimine geçmek demek, yukarıdan aşağıya örgütlenmiş üretimi bırakıp aşağıdan yukarıya örgütlenmiş bir üretime geçmek demektir. Oysa yüzyılın başından itibaren gördüğümüz sosyalist iktidarlarda üretimin aşağıdan yukarıya örgütlenmesine tamamen boş verilmiş, sadece mülkiyetin kamulaştırılması üretim biçiminin değişmesi için yeterli sayılmıştır. Sosyalizm açısından vahim bir yanılgıdır bu. Neden derseniz gerçekte kapitalist emek düzenini bütünüyle değiştirmemekte, sadece eski patronların yerine bu kez adı belirsiz bir işverenler zümresini, yani parti bürokrasisiyle teknokrasiyi geçirmektedir. Hal böyle olunca da üretim biçimi değişmemiş olur. Üretim biçimi değişmeyince o toplumda gerçek anlamda bir sosyalizme geçiş sürecinin başladığına hükmetmek olanağı da kalmaz. İşte öz yönetim burada kendisini gösteriyor. Öz yönetim, işçilerin üretim araçlarını aşağıdan yukarıya kumanda etmesi ve sahiplenmesi esasını getiriyor. Bu kurala göre, sosyalizmde üretim ilişkilerini gerçekten sosyalist bir düzeyde geliştirebilmek için, ilkin işçinin üretim araçları ve üretim biçimi üzerindeki denetimini sağlamak gereklidir. Bu da aşırı merkeziyetçi bir planlama, yukarıdan aşağıya bir emek örgütlenmesiyle değil, öz yönetimle olur. Zira öz yönetimde planlama genel anlamda uyarıcı ve yönlendirici olarak çalışır. İş yerleri, yani üretim, doğrudan doğruya işçilerin elinde ve yönetimindedir. Kaldı ki öz yönetimin uygulanmasında iş yeri demokrasisine, özgürlükçülüğüne uyulunca, işçi sınıfının üretim üzerindeki denetimi, üretim biçimini düzenleyişi lafta kalmaktan çıkar, somutlaşır, elle tutulur hale gelir. Peki bunu Rusya'da neden düşünememişlerdi dersiniz? Kim bilir, belki de düşünebilmek için ilkin endüstri ülkesi olmak gerektiğinden. Zira tam endüstrileşmemiş bir ülkede sosyalist iddialı iktidar oldu mu, önce endüstrileşmeye hız veriyor, bu işi yaparken de emek örgütlenmesini aynen kapitalist endüstri ülkelerinden kopya ediyor. O örgütlenmenin yukarıdan aşağıya ve işçiyi bunaltıcı olduğunu yukarıda söylemiştim. Daha güzeli, K.S. Karol'dan naklen yazdığım gibi, geri kalmış ülkelerdeki sosyalist etiketli iktidarların kapitalist ülkelerin gerçekleştirdiği belirli bir sanayileşmeye ulaşmayı, bir de kademeli bir gelişme ve büyümeyi amaç edinmeyi sosyalistlik sanmaları. Oysa sosyalizm, o insanlık dışı sanayileşmeye, beşeri bir çehre ve amaç verebilmek için düşünülmüş. İşin içindeki iş. İşçi sınıfı dendi mi, akan sular durur. Bu hiç değilse bizim kuşağın sosyalistleri arasında böyledir. Böyle olmuştur. İşçi sınıfının tarihsel misyonuna inanmışızdır biz. Sosyalizmi onun gerçekleştireceğine, böylece de insanlığı sömürüden ve baskıdan kurtaracağına. Bilinçlenme dediğimiz de bu değil midir? Zaten Avrupa sosyalizminde tepeden tırnağa işçi sınıfı esprisi egemendir. O kadar egemendir ki ayrı ayrı zamanlarda iki birbirine karşıt adam, Troçki ve Stalin, köylülerle bir sosyalizm denemesine girişen Mao Zedong'la düpedüz gırgır geçmişlerdir. Troçki dağlı der bunlara, Stalin ise daha hınzırca alay eder. Margarin ne kadar tereyağı ise Çinlilerin yaptığı da o kadar sosyalizmdir. Bu sözlerin altında elbet sosyalizmi ancak işçi sınıfının yapabileceği inancı yatıyor. İyi ama endüstrinin en çok geliştiği ülkelerde bile yüzyılın başından bu yana işçi sınıfının öyle etkili ve önemli bir dönüşüm gerçekleştirdiği görülmedi. Gerek İspanya'daki gerek Fransa'daki halk cepheleri başarısızlıkla sonuçlandılar. Dünya Savaşı'nın hemen ardından kendini şiddetle hissettiren sola kayış giderek hızını yitirdi, sonunda durdu. Bırakın Hristiyan ya da Sosyal Demokrat Konfederasyonları, Komünist İşçi Federasyonları bile siyasal eylemin önünde gitmekten vazgeçtiler. Bu saptamanın Herbert Marcuse'e batılı kapitalist ülkelerde işçi sınıfının sistemle bütünleştiği savını ortaya atma fırsatı verdiğini bilirsiniz. Marcuse diyor ki, bunlar artık sisteme karşı değildirler, sistemin içindeler ve ondan pay istiyorlar. Önce İtalyan kuramcılarının üstünde durdukları, giderek Serge Malet ve André Gros'un inceleyip daha da geliştirdikleri bir başka görüş bu iddiayı tarihsel bir gelişim süreci içinde ele alıyor. Bakın nasıl, işçi sınıfının başlangıçtaki eylemleri doğrudan siyasal eylemlerdir. Öyle ya, hatırlayın, anarşo, sendikalizm döneminin hızlı sendikacılarını ne istiyorlardı onlar? Üretimi ellerine geçirmek, üretim üzerinde sendikaların denetimini kurmak değil mi? Üstelik istekleri doğrudan üretim araçlarına, iş yerine yönelik isteklerdi bunların, varsa yoksa üretimle ilgilendikleri. Oysa kapitalizmin bolluk toplumuna, tüketim toplumuna doğru gelişmesi, işçi sınıfının isteklerini de üretimden çevirip tüketime doğru yöneltti, iş yerinden çevirdi, oturdukları semtlere, yaşadıkları gündelik hayata aktardı. Bu da besbelli şöyle oluyor. Sendikalar artık üretim üzerinde denetim savaşı vermiyorlar. Kendilerinin ve ailelerinin yaşama düzeylerini yükseltebilmek için tüketim olanaklarını arttırma savaşı veriyorlar. Buysa sendikacılığı bütünüyle ana amacından kaydırıyor, aşırıların ılımlılara eleştiri diye yönelttiği ekonomizme batağına saplanmalarına yol açıyor. Özetin özeti, işçi sınıfı devrimcidir diye cart curt atıyorsun. Bir de bakıyorsun ki iki toplum sözleşme yapmışlar, seni ortada bırakmışlar. Kızmayın, bu dediğim 1968 parıltısında Fransa'da yaşanmış bir olay. Grevleri yapan ve yürütenler en hızlı olması gerektiği sanılan CGT'ye bağlı sendikalar değillerdi. CFDT'nin sendikalarıydı ve bu ikinciler olmasa birinciler tüketim düzeyindeki istekleri yerine getirilir getirilmez siyasal içerikli isteklerini bir kenara bırakabileceklerdi. İkinciler direnince ister istemez sürdürdüler. Malraux anılarını yazdığı Les Chances qu'on abat'ın bir yerinde açıkça belirtiyor bunu. Hatırlarsanız 1968'de Malraux bakandı. Söylediğine bakılırsa Mayıs grevleri sırasında komünistlerin şefi De Gaulle'cu iktidarın İçişleri Bakanı'na gelmiş ve dayanın demiş. Serge Male'ye bakarsanız bunda işçi sınıfının türdeş, homojen olmayışı rol oynuyor. Nasıl burjuvazi türdeş değil de içinde çeşitli kesimler çeşitli iç çelişkileri geliştiriyorlarsa işçi sınıfı da öyle. Hatta belki işçi sınıfından değil, işçi sınıflarından bile söz edilebilir. Zaten zamanında Proudhon öyle demiş. Zira endüstrinin görece geleneksel kesimlerinin işçilerine oranla inşaat, yol, maden, demir, gemi inşaatı işçileri, ikinci endüstri devrimi kesimlerinin işçileri daha başka bir nitelikte, daha başka bir atılganlıkla isteklerini düzenliyor ve savunuyorlar. Elektronik, petrokimya, uçak ve kısmen otomotiv endüstrisi işçileri.